Ayrım 8, Katli Vacip, Fethi Yılmaz, sayfa 89, 3. Bölüm, Hızır Ali Muradoğlu ve Bayram Ali Öztürk Cinayeti. Hızır Ali Muradoğlu cami içinde kurşunlandı. Katil zanlısı yıllar sonra ortaya çıktı ve cezai ehliyeti yok denilerek serbest kaldı. Bu cinayetten 8 yıl sonra bu kez Bayram Ali Öztürk cami içinde bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı ise cami içinde linç edilerek öldürüldü. İsmail Ağa cemaatinin veliahtları bir bir sır cinayetlerle öldürülürken perde arkasında cemaatte yeni dengeler meydana geldi. Cemaatler için değişim vakti. İskender Paşa'dan İsmail Ağa'ya. Bir değişim daima başka bir değişimin oluşumuna zemin hazırlar diye yazmıştı Floransalı yazar Niccolò Machiavelli Prens kitabında. 16. yüzyılda yazılmasına karşın bugün de iktidar olanların ya da iktidarı amaçlayanların başucu kitabı olmaya devam ediyor Prens. Türkiye'de de Cumhuriyet'le başlayan değişim çok partili hayata geçiş ile birlikte bir kırılma yaşadı. Cumhuriyet'le uykuya yatan cemaatler çok partili sisteme geçişle birlikte siyasi partilere yedeklendi. Siyasi partiler için şeyhine biat etmiş müritler oy deposu gibi görülürken, cemaatler de aldıkları siyasi güç ile devlet içine yerleşti, holdingleşti. 12 Eylül darbesi sonrasında ise hem sıçrama hem de kopuş yaşayan cemaatlerden biri de İsmail Ağa'ydı. İsmail Ağa'daki ilk değişim Mehmet Zahit Kotku'nun ölümüyle yaşandı. Mehmet Zahit Kotku 1897 yılında Bursa'da doğmuştu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlayan Kotku, gençlik yıllarında İstanbul Cağaloğlu'ndaki Fatma Sultan Camii'nin müştemilatında olan Gümüşhanevi Dergahı veya tekkesinde dersler aldı. Mehmet Zahit Kotku, Nakşibendi tarikatının halidi kolunu temsil eden bu dergâhta Nakşibendi Şeyhi Ömer Ziyaüddin Eddağıstani'nin öğrencisi oldu. 30 Kasım 1925'te tekkeler kapatılınca Mehmet Zahit Kotku da Bursa'ya döndü ve 1952 yılına kadar orada yaşadı. Sonrasında İstanbul'a dönen Kotku 1950'li yılların ikinci yarısında İstanbul Fatih'teki İskender Paşa Camii'nde imamlık yapmaya başladı ve burada İskender Paşa cemaatini kurdu. Cemaatin şeyhi Mehmet Zahit Kotku kurduğu cemaatli siyasetinde tam göbeğine oturdu. Kotku 1960'lardan itibaren Türkiye'deki sağ muhafazakar siyasete pek çok isim kazandırdı. Bunlardan en bilineni ise Necmettin Erbakan. Ancak Erbakan'ın yanında Turgut Özal, Recai Kutan, Korkut Özal, Nevzat Yalçıntaş gibi isimler de İskender Paşa cemaatinin içinden çıktı. Öyle ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da AKP'yi iktidara taşıyan 3 Kasım 2002 seçimlerinden zaferle çıktıktan sonra ilk cuma namazını Ankara'da İskender Paşa Şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun adını taşıyan camide kıldı. Bugün ise Hak Yolcular olarak bilinen İskender Paşa cemaati AKP döneminde devlet içindeki gücüne güç kattı ve özellikle eğitim alanında büyük sıçramalar yaptı. Tabii ki İskender Paşa cemaati içinden sadece siyasiler çıkmadı. İsmail Ağa cemaati de İskender Paşa cemaatinden koparak kuruldu. Mahmut Usta Osmanoğlu 1954 yılında İstanbul Fatih'teki Ebu İshak İsmail Ağa Camii'nde imamlığa başlamıştı. Usta Osmanoğlu aynı ilçede imamlık yapan Mehmet Zahit Kotku ile tanıştı ve İskender Paşa cemaatine girdi. Kısa süre sonra Usta Osmanoğlu da Osmanlı'nın 56. Şeyhülislam'ı İsmail Efendi tarafından 1723 yılında yaptırılan İsmail Ağa Camii'nde kendi cemaatini oluşturmaya başladı. İskender Paşa'dan kopuş ise Mehmet Zahit Kotku'nun 1980 yılında ölümü ile oldu. Ancak o tarihe kadar Usta Osmanoğlu'nun cemaati İstanbul'un dışında Türkiye'nin birçok bölgesinde faaliyet göstermeye başlamıştı. 1954 yılında Diyanet'in imamı olarak İsmail Ağa Camii'nde göreve başlayan Usta Osmanoğlu, 1997 yılında emekli bir imam olarak değil, İsmail Ağa Cemaatinin şeyhi olarak Diyanet görevini sonlandırdı. 30 Kasım 1925'te cemaatlerin de merkezi olan tekkeler ve onların mekan olarak daha küçük olan zaviyeler kapatılmıştı. Tekkelerdeki cemaatler Osmanlı döneminde de dinin yanında siyasetin ve eğitimin de sürekli merkezinde rol alma gayretinde oldular. Cumhuriyeti kuranlar ise hem dini hem siyaseti hem de eğitimi tam anlamıyla özgürleştirmek için buraları kapattı. Mustafa Kemal Atatürk alınacak kararı tarihe geçen şu sözlerle duyurmuştu. Ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet, uygarlık tarikatıdır. Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak insan olmak için yeterlidir. Fakat tekkeleri kapatılan cemaat şeyhleri bu kez değişim geçirdiler. Diyanetin imam kadrosuna dahil olanlar camileri tekkeye, kendilerini ise şeyhe dönüştürdüler. Tekkeler artık camiydi, imamlar ise şeyh. 1980'lerin sonuna kadar devlet memurluğunu, dini iktidarlarının sıçrama tahtası yapanları 1990'lara gelindiğinde yeni bir dönüşüm bekliyordu. Güç kavgayı da beraberinde getirdi. İsmail Ağa cemaatinde 1990'lı ve 2000'li yıllarda yaşanan iki ayrı cinayet cemaat içindeki güç dengelerini değiştirdi. Cemaat içindeki değişim kanlı başlamıştı. İki isim, Hızır Ali Muradoğlu ve Bayram Ali Öztürk. Hızır Ali Muradoğlu, İsmail Ağa cemaatinin lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun damadıydı ve Usta Osmanoğlu'ndan sonra cemaatin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Yani cemaatin veliahtıydı. Sır cinayetlerin ilki. Hızır Ali Muradoğlu 1942 yılında Rize'de doğdu. Babası Yakup'un mesleği balıkçılıktı. Anne Hamdiye ise ev hanımıydı. Hızır Ali Muradoğlu ilk orta ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Ailesi muhafazakardı ama oğullarının tıp fakültesinde okumasını istiyorlardı. Ancak o İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Arap-Fars Dilleri bölümüne kayıt oldu. İsmail Ağa cemaati ile tanışması da İstanbul Koca Mustafa Paşa'da kaldığı sırada gerçekleşti. Muradoğlu namazlarını Koca Mustafa Paşa'daki Gül Camii'nde kılıyordu. O dönem Gül Camii'nin imamı da İsmail Ağa cemaatinden olan Nuri Erkan'dı. İmam Erkan da kendisi gibi Rizeli olan hemşerisi Hızır Ali Muradoğlu'nu Mahmut Usta Osmanoğlu ile tanıştırdı. Hızır Ali Muradoğlu'nun cemaate girişi böyle başladı. 1968 yılında da cemaatin lideri Usta Osmanoğlu'nun kızı Fatma Usta Osmanoğlu ile evlendi. Henüz 26 yaşındaydı Muradoğlu, ancak gelecekte cemaatin yeni veliahtı olarak görülmeye başlanmıştı. Hızır Ali Fatma çiftinin kısa zaman sonra Ali Haydar ve Ayşe isminde iki çocuğu oldu. Artık cemaatin gelecekteki lideri gözüyle bakılan Muradoğlu, 1991 yılında Usta Osmanoğlu'nun isteğiyle Çukurbostan Camii'nde imamlık yapmaya başlamıştı. Cübbeli sarıklı mürit kurşun yağdırdı. Tarih 17 Mayıs 1998 Pazar günü. Usta Osmanoğlu sabah namazı sonrasında cemaate verdiği vaazın ardından dokuz sularında İsmail Ağa Camii'nden ayrıldı. Muradoğlu camideki cemaat mensuplarına ders veriyordu. Saat 10.35'i gösteriyordu. Camiye cübbeli sarıklı ve sakallı biri girdi. Peygamber sünneti sayılan bu kıyafet ve görünüşteki kişilere sık rastlanıyordu camide. O yüzden hiç dikkat çekmedi. Doğruca Muradoğlu'nun yanına kadar gitti. Cübbesinin altından silahını çıkardı ve Muradoğlu'na kurşun yağdırdı. Muradoğlu'nun etrafındaki öğrencileri panikle sağa sola kaçışırken kendisi ise yere yığıldı. Tam 7 kurşun isabet etmişti Muradoğlu'na. Kanlı cesedinin yanı başına gelenler ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Muradoğlu oracıkta öldü. Cemaatin müritlerinden olduğu söylenen kişi ise nasıl olduysa kaçmayı başardı. Cinayetin faili bir türlü yakalanamadı. Polisin elinde sadece görgü tanığı ve boş kovanlar vardı. İsmail Ağa cemaatinde ilk taş itilmiş ve cemaatteki dengeler değişmişti. Cinayet ise bir türlü çözülemedi. İnsan Hakları Derneği cinayeti faili meçhuller listesine aldı. Polis soruşturması yaklaşık 3 yıl boyunca hiçbir ilerleme kaydedemezken birden cinayet çözülüverdi. Nasıl mı oldu? O da bir başka cinayet ile ortaya çıktı. Polis İsmail Ağa cemaatinden Ahmet Kurt'un öldürülmesi dosyası ile Hızır Ali Muradoğlu dosyasını birlikte ele aldı. İsmail Ağa cemaatinin liderleri saldırı korkusuyla çelik yelekle dolaşırken polis de cemaat müritlerini gözlem altına aldı. Cemaat içinde arka arkaya cinayetler patlak verince polis şüphelenilen Ufuk Salih Hantal'ı gözaltına aldı. Şubat 2001'de öldürülen Ahmet Kurt'un cesedinin yanında bulunan anahtar Ufuk Salih Hantal'ın evinin kilidini açmıştı. Hantal ilk ifadesinde Muradoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Hantal Muradoğlu'ndan sonra cemaat üyesi Ömer Temiz'i de Nisan 2000'de öldürdüğünü söyledi. Hantal ilk sorgusunda cemaatte kendisine kötü davranıldığı için cinayetleri işlediğini anlattı. Sonra işin içine cinsel taciz ve cinler girdi. Ahmet Kurt'u kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyleyen Hantal, Muradoğlu'nu ise cinleri üzerine saldığı ve bakışlarından rahatsız olduğu için öldürdüğünü anlattı. Ömer Temiz cinayeti içinse o pislik bir herif de, ben aslında toplumu bir pislikten kurtardım şeklinde konuştu. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Yıldız hazırladığı iddianame ile Hantal hakkında idam cezası istedi. Üç cinayetten yargılanan Ufuk Salih Hantal hiçbir ceza almadı. Çünkü mahkeme akıl sağlığının yerinde olmadığına hükmetti. Akıl sağlığı yerinde olmayan biri İsmail Ağa cemaatinin lideri olacağı bilinen ismi öldürmüştü. Mahkemenin kararı ise kimseyi ikna etmedi. Tetiği gerçekten çeken ya da çektiren kimdi? Cemaatin özellikle dışarıya karşı kapalı oluşu da cinayeti daha gizemli hale getirdi. Muradoğlu'nun cenaze namazı 19 Mayıs 1998 günü Fatih Camii'nde kılındı. Caminin avlusu hınca hınç dolmuştu. Cenaze namazının en ön safında ise o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Muradoğlu cinayetinden 8 yıl sonra yine bir pazar günü aynı şekilde İsmail Ağa cemaatinin veliahtı olarak görülen ikinci isim de öldürüldü. Muradoğlu ile başlayan sır cinayete 3 Eylül 2006 tarihinde bir yenisi daha eklendi. Cemaatle 12 yaşında tanıştı. Bayram Ali Öztürk 1 Mart 1952 tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Konacık köyünde doğdu. Henüz 5 aylıkken babası Mehmet Ali Öztürk'ü kaybetti. 2 yaşına gelmeden ise annesi Hatice Öztürk bir başka evlilik yaptı. Bayram Ali Öztürk halası Kaniye Hanım tarafından büyütüldü. Liseye kadar eğitimine Sakarya'da devam etti. İsmail Ağa cemaati ile ortaokula giderken tanışmıştı. Amcası Bilal Öztürk henüz ortaokul öğrencisi iken Mahmut Usta Osmanoğlu ile Bayram Ali Öztürk'ü tanıştırmış ve elini öptürmüştü. Ve İsmail Ağa cemaatine henüz 12-13 yaşlarında giriş yaptı. Liseyi bitirdikten sonra okumaya devam etmek istiyor, evlenmek istemiyordu. Ancak zorla evlendirildi. Evlendiğinde 18'ini yeni bitirmişti. Fatma Öztürk ile evliliğinden ikisi kız biri olan 3 çocuğu oldu. Oğluna da şeyhinin adı olan Mahmut ismini verdi. Evlendikten sonra 10 Ocak 1972 yılında Sakarya Kuruçeşme Köyü imamlığına başladı. Diyanete bağlı memuriyet hayatı böyle başlamıştı. Fakat Öztürk okumaya devam etmek istiyordu. Üniversite sınavına girdi ve Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü'nü, bugünkü adıyla Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. 31 Aralık 1973 yılında imamlık görevinden istifa etti, eşiyle 9 aylık kızı Ayşe'yi alarak Erzurum'a gitti. Öztürk üniversiteyi bitirdikten sonra Usta Osmanoğlu'na mektup yazdı ve ne yapması gerektiğini sordu. Şeyhinin İstanbul'a gel sözü üzerine 24 Kasım 1978 yılında 67.198 Diyanet Sicil numarası ile Eminönü'ndeki tarihi Damat İbrahim Paşa Camisi'nde imam olarak göreve başladı. Askerliğini 1981 yılında kısa dönem yaparak Burdur'dan tezkeresini aldı ve aynı camide 1985 yılına kadar imamlığa devam etti. Sonrasında ise Fatih Karagümrük'teki Kara Ali Camii'ne tayin oldu. 28 Şubat döneminde kısa süre Arnavutköy'deki Hacı Maşlı köyünde bulunan camiye sürgün edildi. Son olarak İstanbul Gazi Osman Paşa'daki Kazım Karabekir Mevlana Camii'nden 2002 yılında emekli oldu. Henüz 50 yaşındaydı. Fakat emekliliğini istemesine akut intermittent porfiri hastalığı da, yani halk arasında vampir hastalığı deniyor, neden oldu. Öztürk 2003 yılında Fatih Çarşamba'ya taşındı ve İsmail Ağa Camii'nde cemaatin önde gelen ismi olarak vaazlar ve dersler vermeye devam etti. Erbakan'ın çadır krizi çıkan Dibya ziyaretinde. Usta Osmanoğlu'ndan sonra cemaatin veliahtı olarak görülen isimlerin başında Bayram Ali Öztürk vardı. Öte yandan diğer cemaat üyeleri gibi medresede değil ilahiyat fakültesinde eğitimini tamamlamıştı. Bu eğitimiyle Arapçanın yanında İngilizce, Fransızca ve Farsçayı bilmesi cemaat içinde kimi isimlere rahatsızlık veriyordu. Usta Osmanoğlu'nun Öztürk'e güveni tamdı. Öyle ki Öztürk, Necmettin Erbakan'ın tarihe çadır krizi diye geçen Libya seyahatine dahi katılmıştı. Refah Yol Hükümeti'nin başbakanı Necmettin Erbakan, 2 ile 7 Ekim 1996 tarihinde Mısır, Libya ve Nijerya'yı kapsayan bir yurt dışı gezisine çıkacaktı. Erbakan gezi öncesinde Usta Osmanoğlu ile görüşmüş, gittiği ülkelerde İslam'a ilişkin konferanslar verileceği gerekçesiyle Usta Osmanoğlu'nun heyete dahil olmasını istemişti. Usta Osmanoğlu ise kendisi adına Öztürk'ü görevlendirdi. Erbakan'ın Libya seyahatinin arka planında Türk müteahhitlerin yaptığı işler karşılığında alamadıkları 150 milyon dolarlık parayı alma niyeti yatıyordu. Libya'ya 250 kişilik kalabalık bir heyetle gidildi. 6 Ekim 1996 günü Başbakan Necmettin Erbakan, Libya lideri Muammer Kaddafi ile Trablus'ta Bedevi çadırında görüştü. Erbakan ve Kaddafi ortak basın açıklaması için kameralar karşısına geçtiğinde ise olanlar oldu. Kaddafi önce Orta Doğu'daki güneşin altında Kürt milletinin de yerini alması gerektiğini söyledi ve PKK'yı meşru bir güç olarak tanımladı, ardından da şunları sıraladı. Kürtlerin de Araplar gibi istiklale hakları vardır. Araplar da bölgelerinde Kürtler gibi böyle savaşa girmiş ve istiklallerine kavuşmuştur. İstiklallerine kavuşmak isteyen milletlere savaş açmak hiçbir netice vermiyor. Türkiye 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kendi iradesini kaybetmiştir. Türkiye ABD üslerinin işgali altındadır. Türkiye'nin iradesi hürriyetine kavuşuncaya kadar mücadele etmemiz gerekir. Kaddafi'nin bu beklenmedik sözleri diplomatik krize neden oldu ve bu olay tarihe çadır krizi olarak geçti. Türkiye Başbakanı Erbakan, müteahhitlerin ödemelerini almak için gittiği Libya'dan çok daha büyük bir krizle döndü. Türkiye tarihine geçen bu olaya Libya'ya giden 250 kişilik Türk heyeti tanık olmuştu. O heyetin içinde İsmail Ağa cemaati adına Bayram Ali Öztürk de bulunuyordu. Öztürk nasıl öldürüldü? 2003 yılında Fatih Çarşamba'ya taşınan Bayram Ali Öztürk, pazar günleri İsmail Ağa Camii'nde sohbetler, vaazlar vermeye başladı. Cemaat içinde çok sevilen Öztürk'ün sohbetleri kısa sürede binlerce kişi tarafından takip edilir oldu. Sohbetlere özellikle pazar günleri Türkiye'nin farklı illerinden de insanlar geliyordu. Kimi zaman yurt dışından gelenler de oluyordu. Pazar günü sohbetleri çok önemliydi. Zira İsmail Ağa Camii'nin en kalabalık olduğu günlerdendi. Hazırlık gece saatlerinde başlar, sabah namazı ile devam ederdi. Tarih 3 Eylül 2006. Öztürk sabah namazından çok önce İsmail Ağa Camii'ne gelerek mukabele okudu. Dipnot: Kur'an'ın ezberden veya kitaptan yüksek sesle okunması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir. Mukabele anlamca karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Sabah namazı için saat yaklaşıyordu. Türkiye'nin çeşitli illerinde sabaha karşı saat 2-3 sularında İsmail Ağa'ya gelenler vardı. 3 bölümden oluşan İsmail Ağa Camii'nde namazın kılındığı ana bölümde ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Ön saflarda cübbe ve sarıkla oturanlar vardı ve camiye sürekli gelen cemaat onları tanıyamamıştı. İsmail Ağa Camii'nde her yer tıklım tıklım doluydu. Yaklaşık 3000 kişiden oluşturduğu cemaat öztürkü bekliyordu. Saat 6.25 sularında sabah namazına başlandı. İsmail Ağa Camii'nin imamı o gün izinliydi. Bu yüzden sabah namazını caminin müezzini Hamza Başer kıldırdı. Namazın ardından herkesin beklediği sohbete gelindi. Öztürk sohbeti başlatmak üzere mihraba geçti. Dipnot mihrap, camide imamın namaz kıldırırken cemaatin önünde durduğu, kıble yönündeki duvarın ortasında bulunan oyuk ve girintili yer. Bu sırada namaz için yan yana gelen saflar karıştı ve daha da sıklaştı. Öztürk'ün sohbeti 79 dakika sürdü. Sonrasında sıra duaya geldi. Öztürk çok yorulduğunu ve uzun süreceğini söyleyerek duayı müezzin Hamza Başer'in yapmasını istedi. Fakat cemaat ısrarla Öztürk'ün duayı yapmasını isteyince kırmadı ve duaya başladı. Saat 7.45 sularıydı. Bayram Ali Öztürk duaya başlayalı 3 dakikayı geçmişti. Tam o sırada cemaatin 3 ya da 4. safında oturan cübbeli sarıklı şalvarlı biri ayağa kalktı ve safları yararak Öztürk'ün yanına kadar gitti. Dua sırasında cemaatin büyük bölümünün başı öne eğik gözleri kapalı şekildeydi. Öztürk'ün yanına kadar giden kişi önce Öztürk'ün önündeki rahleyi kaldırarak sağ tarafa koydu. Dipnot, rahle. Üzerinde yazı yazmak, kitap okumak ve özellikle Kur'an-ı Kerim'in tilavetine uygun olması için yapılmış küçük ve dar masa. Sonra sağ koluna sakladığı 20 santim çeliği 14 santim sapı olan 34 santimlik kasap bıçağını çıkardı. Bu sırada arka saflardan bir kişi iki kez arka arkaya bıçak var diye bağırdı. Ön saftakiler adeta perde vazifesi görürcesine ayaklandı. Katil ise elindeki bıçağı Bayram Ali Öztürk'ün kalbine gelecek şekilde tek hamlede sapladı. Öztürk bıçaklanmasının ardından mihraba yaslandı. Bir anda caminin içi karıştı, Öztürk kanlar içinde kaldı. Öztürk'ü bıçaklayarak öldüren kişi 27 yaşındaki Mustafa Erdal'dı. Katil Erdal'a ilk müdahaleyi 3. saftan fırlayarak oraya gelen İrfan Can yaptı. 120 kilo ağırlığında olan Can'ın müdahalesiyle Mustafa Erdal düştü ve mihraba çarptı. Bu sırada İrfan Can, Erdal'ın elindeki bıçağı alarak havaya kaldırdı ve sütun üzerindeki lambanın yanına koydu. Fakat havaya kaldırılınca görülen bıçak camide yeni başlayacak olayların adeta fitilini ateşledi. Caminin o bölümünde 150-200 kişi vardı. Asma kattan dahi o bölüme atlayanlar oldu. Hedefte ise Mustafa Erdal vardı. Sesler birbirine karıştı, linç başladı. Mustafa Erdal'a vurmaya başladılar. Bu sırada cemaatteki kimi isimler de Öztürk'ü hastaneye yetiştirme telaşı içindeydiler. Öztürk'ün katili Erdal hiçbir alet kullanılmadan el ve ayak darbeleriyle İsmail Ağa Camii'nin içinde linç edilerek öldürüldü. Cesedi caminin giriş kapısına boylu boyunca bırakıldı. Bayram Ali Öztürk ise hastaneye getirildiğinde çoktan hayatını kaybetmişti. Dakikalar içinde İsmail Ağa Camii'nin içinde arka arkaya iki cinayet işlendi. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 103.